إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Fussilet suresinde en son geldiğimiz noktada Kur'an'ın bir zikir olduğunu, bir hatırlatma ve bir öğüt olduğunu ve bu kitabın tenzil ile indirildiğini, peyderpey, kısım kısım indirildiğini ifade etmiş ve bu kitaba önünden, arkasından, sağından, solundan batılın sokulamayacağını bildirmişti. Kafirler ne yaparlarsa yapsınlar, İstedikleri kadar gürültü yapsınlar, yaygara yapsınlar, istedikleri kadar tuzaklar hazırlasınlar, hiçbir şekilde Kur'an'ın mesajının insanlara ulaşmasını engelleyemeyecekler. Hiçbir şekilde ne kadar entrikalar çevirirlerse çevirsinler, ne kadar sahte İslamlar, ılımlı İslamlar meydana getirirlerse getirsinler, Kur'an'a önünden, arkasından, sağından, solundan batılı ne kadar sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar, yine de hakikati arayanlar Kur'an ayetlerini okudukları zaman onların anlattıklarının gerçek olmadığını, gerçek İslam'ın Kur'an'daki İslam olduğunu anlayacaktır. Hiçbir şekilde batılın Kur'an'a yol bulması, batılın Kur'an'ı mağlup etmesi mümkün değil çünkü Kur'an azizdir. Aziz olan bir kitabın mağlup edilmesi mümkün değil. Çünkü el-aziz olan Allah'tandır. El-aziz olan Allah kitabını da aziz olarak göndermiştir. Dolayısıyla onun bir suresinin benzerini getirmek, ona galebe çalmak mümkün değil. Madem azizdir, ona galip gelinemeyecek. Madem ki hakimdir, hükümlerinin hikmetli olduğu eninde sonunda anlaşılacak. Madem ki hamid olan Allah'tandır, o halde insanlar sonuçta Rablerine hamd edecekler, şükredeceklerdir. Ne kadar insanlar Rablerinden uzaklaştırılırsa uzaklaştırılsınlar, bir gün gelecek, yeni bir hareket ortaya çıkacak ve insanlar yeniden Rablerine döneceklerdir. Batıl hiçbir zaman, batılın varlığı ve batılın hakimiyeti hiçbir zaman uzun sürmemiştir. Sonunda hakikat ortaya çıkmıştır. Allah Azze ve Celle kitabının aziz olduğunu, sonunda galip geleceğini bize ifade ediyor. Madem ki kitap azizdir, o halde müminler onun aziz olduğunu anlamak ve dolayısıyla da durumdan korkmamak zorundadırlar. Madem ki kitabınız aziz bir kitaptır, o halde bir dönem için gücünüzü kaybetmiş olsanız bile, kafirler bir dönem için yeryüzünde hakimiyeti ellerine almış olsalar bile, yine de hiçbir şekilde moralinizi bozmayacaksınız ey müminler. Çünkü size verilen kitap azizdir, sonuçta üstün gelecektir. Ama kitabın aziz olduğunu anlamayanlar, onun kıymetini bilmeyenler, o aziz kitabın nasıl bir insan ve nasıl bir medeniyet meydana getirdiğini anlamayanlar, yaşamadıkları için, o Kur'an'dan fersah fersah uzakta oldukları için, Kur'an'ı dinlerken uzaktan bir ses geliyor gibi, anlaşılmaz bir ses geliyor gibi dinleyenler, hakikate karşı ilgisiz olanlar, tek ilgi alanı nefsi arzuları olanlar, onlar hiçbir zaman anlamadılar, çünkü anlamak istemediler, çünkü hakikate karşı ilgisizlerdi. Yaşamayanlar Kur'an medeniyetini tabii ki anlamayacaktır. Kur'an'ın akidesini anlamayanlar, Kur'an'ın nasıl bir medeniyet meydana getireceğini de anlamayacaklardır. Aziz bir Allah, aziz bir kitap göndermiş ve aziz bir medeniyet meydana getirmiştir. Tarih buna şahittir. İslam medeniyeti tarihte nasıl bir medeniyet idi? Şimdiki medeniyet nasıl bir medeniyettir? Bakılacak olursa İslam medeniyetinin huzuru sağladığı, İslam medeniyetinde suçların azaldığı, İslam medeniyetinde insanların kullara kulluk yapmadığı, şereflerini muhafaza ettikleri görülecektir. Dolayısıyla İslam medeniyeti kitap aziz olduğu gibi aziz bir medeniyettir. Hiçbir şekilde ona üstün gelmek mümkün değildir. Tarih buna şahittir. Ne zaman ki Müslümanlar tembelleşmişlerdir, kendilerini kendi kalplerini dünya sevgisiyle doldurmuşlardır, İşte o zaman görevlerini ihmal etmeye başlamışlar ve ondan dolayı medeniyetlere çökmüştür. Çöken Müslümanların kurduğu medeniyettir. Hakikatte Allah Azze ve Celle'nin kitabı değildir. Allah'ın kitabına bağlı kaldıkları asırlarda yükseldiler. Bu aziz kitap onları aziz etti. Ne zaman ki bu kitaptan ayrılıp dünya perest oldular, bütün düşündükleri para pul oldu, bütün düşündükleri arzuları istekleri oldu, o zaman görevlerini ihmal etmeye başladılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle verdiği şerefi geri aldı. Aziz olanlar işte o zaman zelil oldular. Bugün müminlerin zilletine bakıp da bu kitabın onları bu duruma düşürdüğünü düşünenler, baksınlar bir tarihe, tarih onları yalanlamaktadır. Baksınlar tarihe, tarihte İslam'a sarıldığımız asırlarda yükselmişiz. Aziz bir millet olmuşuz, aziz kitaba sarılanlar aziz olmuşlar. Fakat daha sonra kitaptan kopmaya başlayınca izzetimizi kaybetmişiz. İzzeti başkalarının yanında aramaya başlamışız. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu bize haber etmişti. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bilmezler. Başkalarının yanında izzeti ararlar. Başka medeniyetlerin içine girerek yükseleceklerini düşünürler. Halbuki izzet Allah'tadır. Çünkü aziz olan bir kitabı gönderen, el-aziz olan Allah, aziz bir medeniyet meydana getirecek ve gücü kuvveti de Müslümanlara verecektir. Ve tarihte de bu gerçekleşmiştir. Fakat bunu unutanlar, Allah'ın el-aziz olduğunu unutup, kitabın aziz olduğunu unutup, izzetin müminlere ait olduğunu unutup, başkalarının hayat tarzını benimseyenler, başkalarının arasında yer almak isteyenler, onları sevmeye başlayanlar, Allah'a sırtlarını dönenler, İslam yaşamadıkları için onun güzelliğini idrak edemeyenler, işte onlar anlamayacaklardır bunu. Başkalarının yanında izzeti arayacaklardır. Allah Azze ve Celle onlara hiçbir mazeret bırakmamak için kitabında değişik yerlerde bu gerçeği açıklar. İzzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Şeref mi arıyorsunuz? Allah'tadır. Kudret mi arıyorsunuz? İslam medeniyetini kurun, kudretiniz artacaktır. Allah Azze ve Celle bunu defalarca söylemiştir. Tarih de buna şahittir ama yine de başka istikametlere gidince Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin kanunu gerçekleşti. O kanuna göre hangi toplum verilen vazifeyi, hangi ümmet verilen vazifeyi yerine getirmeyecek olursa, aziz olmaktan çıkacak, zelil olacaktır. Çünkü verilen vazifeyi yerine getirmemiştir. Bir vazifeyle vazifelendirilmiştir her ümmet. Her ümmetin vazifesi yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmektir. Bunu yaptığı müddetçe Allah tarafından desteklenmiştir. Ne zaman ki bu vazifeyi terk etmişlerdir, dünya perest olmuşlardır, evvela dünya demişlerdir, Allah Azze ve Celle onlara verdiği şerefi onların elinden geri almıştır. Bu kitap tenzil ile indirilmiştir. Kısım kısım, peyderpey. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin maksadı sadece bilgi vermek değildir. Bir ümmet ve bir nesil meydana getirmektir. Nefisleri değiştirmek suretiyle. Nefislerin değişmesi ise sabahtan akşama olabilecek bir hadise değildir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabını tenzil ile indirir. Her gün birkaç ayet bu şekilde insanların nefislerini değiştirir. Ahlaklarını değiştirir, sadece fikirlerini değil. Fikir değiştirmek kolay ama hayat değiştirmek zor. Hayatın değişmesi zamanla olur. Onun için Allah Azze ve Celle kitabını bir çırpıda indirmedi. Yoksa elbette ki her şeye kadir idim. O insanlar gibi her gün birkaç satır yazacak değil elbette. Sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah, elbette ki o ilmiyle isteseydi bir anda bütün Kur'an'ı indirirdi. Fakat 23 seneye yaydı. Çünkü Allah'ın istediği nefisleri değiştirilmiş olan bir toplum meydana getirmekti. Sahabe nesli o şekilde meydana geldi. Eğer bir günde inmiş olsaydı sahabenin nesli değişmez, nefsi değişmezdi. Cimriler cimri olmaya devam ederdi. Korkaklar korkak olmaya devam ederdi. Nefislerin değişmesi zor olduğu için Allah Azze ve Celle kitabını tenzil ile kısım kısım indirmişti. Ey Resulüm, sana gelen bu kitaba hiçbir şekilde dokunmaları mümkün değil. Sahte İslamlar meydana getirecekler, üzülme. Dini saptıracaklar, üzülme. Allah'ın ayetleri konusunda başka manalar öne sürecekler. Saptırmak isteyecekler, üzülme. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Kitaba sağdan gelecekler, soldan gelecekler. Her taraftan gelecekler ve yanlış teviller yapacaklar. Olmadık manalar verecekler. Kitabı inkar ettiremeyince bu sefer manalarını bozacaklar. Fakat üzülme, hiçbir şekilde o kitabın manalarını bozmaları mümkün değil. Çünkü kitabın ayetleri birbirini açıklamaktadır. Bir ayete yanlış mana verseler, ilim adamları o yanlışı tespit edeceklerdir diğer ayetlerin sayesinde. Kur'an, Kur'an'ı tefsir ettiği müddetçe, Allah Resulü Kur'an'ı tefsir ettiği müddetçe, sahabe-i kiramın meydana getirdiği medeniyet var olduğu bilindiği müddetçe, onlar istedikleri kadar yanlış manalar yüklesinler. Yine de Allah Azze ve Celle hakikatleri ortaya çıkaracaktır. Ey Resulüm, sen üzülme. Sana bir takım laflar söyleyecekler. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ Sana söylenenler ya da senin için söylenenler, ey Resulüm, senin için söylenenler, senin aleyhinde konuşulanlar, sana atılan iftiralar.
ya da senin yüzüne karşı söylenen bir takım hakaretvari sözler ey Resulüm, bunların hiçbirisi önemli değil. Bil ki bunlar senden evvelki peygamberlere de söylenmişti. Senden evvelki peygamberlere de söylendi. Sen bu davayı ilk defa başlatan, yeryüzünde ilk defa başlatan değilsin. Senden evvel nice peygamberler geldi geçtiler. Ulul azm peygamberler, azimli olan, sabırlı olan büyük peygamberler gelip geçtiler. Fasbir keme sabra ulul azm miner rusul. Ey Resulüm sabret nasıl ki peygamberlerden, resullerden ulul azm olanlar sabrettikleri gibi. Ve la testa'cil lahum, ve sen onlar için azabı çabuk isteme. Sabret ey Resulüm nasıl ki senden evvel Nuh sabretti, İbrahim sabretti, Musa sabretti, İsa sabretti ise ulul azm peygamberler, o dört büyük peygamber sabrettiyse sen de beşincisi olarak sen de sabret. Onlar için azabı hemen isteme. Çünkü onların içerisinden bazıları samimi olanlar ileride iman edebilirler. Ey Resulüm sana söylenenler senden evvelki peygamberlere de söylenmişti. Bu davayı ilk defa başlatan sen değilsin. İlk defa hakaretlere uğrayan da sen değilsin. İlk defa iftiralara uğrayan da sen değilsin. İlk defa sana mecnun denilmedi. İlk defa sana şair denilmedi. İlk defa sana kahin denilmedi. İlk defa sana sihirbaz denilmedi. Senden evvel bunlar İbrahim'e de söylendi, Musa'ya da söylendi. Birçok peygamberlere söylendi. Sen o kervanın devamısın sadece. Peygamberler kervanının hakikati haykıranların devamısın sen. Onlara söylendi bu sözler. Dolayısıyla sana da söylenecek. Onlar nasıl ki sabrettiler ve yükseldiler, sen de sabredeceksin ve yükseleceksin. Yoksa nasıl yükseleceksin ey Resulüm? Nasıl yükseleceksin? Allah yolunda musibetlere uğramadan, laf duymadan, zulme uğramadan nasıl yükseleceksin? Sadece namaz kılmakla mı yükseleceksin, oruç tutmakla mı? Senin ümmetinden niceleri olacak ki belki senden fazla namaz kılacaklar. Senin ümmetinden niceler gelecek, belki senden fazla oruç tutacak, hacca gidecek, umre yapacaklar. Sen bir defa hac edebileceksin. Senin ümmetinden her sene hacca gidenler bile olacak. Sen bir iki sefer umre yapabileceksin ama senin ümmetinden niceleri defalarca yapabilecek. Ama onlardan sen çok üstünsün. Dolayısıyla senin o büyük musibetlere karşı sabretmen lazım. Senin büyüklüğün hem maneviyatınla hem de sabrınla olacak. Senin büyüklüğün kalbindeki marifetullah ile ve muhabbetullah ile olduğu gibi aynı zamanda bu yolda gösterdiğin sabırla olacak. Dolayısıyla sabretmeye değer, çünkü bununla yükseleceksin. Allah azze ve celle bizi ta eski peygamberlere bağlıyor. Bu davayı savunan müminler, İslam davasını savunan dava adamları, bunlar kendilerini yalnız hissetmesinler istiyor Allah. Kendinizi yalnız hissetmeyin ey müminler, sizin savunduğunuzu on binlerce yıl evvel gelen peygamberler de savundular. Sizin savunduğunuzu Nuh da savundu, İbrahim de savundu, Hud da savundu, Şuayb da savundu. Siz ilk değilsiniz, son da değilsiniz. Kafirler de ilk değiller, son değiller. Kafirler de aynı kafirlerdir, siz de aynı Müslümanlarsınız. Ne küfür değişiyor ne de İslam. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği din sadece bir tane. Dava bir tane, hareket metodu da bir tane. Kafirlerin saldırısı da aynı. Hiçbir şey değişmiyor, tarih tekerrür edip duruyor. Ey müminler bunu bilin. Siz bunu ilk defa ortaya atan insanlar değilsiniz. İlk defa zulme uğrayan, iftiraya uğrayan insanlar değilsiniz. O halde sizin kökünüz ta oralara kadar gidiyor. Hazreti Adem'e kadar dayanıyor sizin kökünüz. Dolayısıyla böyle büyük bir davanın, yeryüzünün ilk davasının temsilcilerisiniz. Yeryüzünün ilk davası la ilahe illallah davasıydı. Hazreti Adem de bir peygamber olduğuna göre Ona verilen de buydu, bundan başkası değildi. Bütün peygamberlere aynı din verilmişti. Nuh aleyhisselam der ki, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail de derler ki, Rabbena ve ce'anne müslümeyn ilek. Ey Rabbimiz, sana teslim olan iki Müslüman kıl bizi. Bütün peygamberlere verilen din aynı din. Hazreti Yakup da ölüm döşeğindeyken aynı noktayı söyledi. Benden sonra kime ibadet edeceksiniz evlatlarım diyordu. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak can verin, başka türlü can vermeyesiniz. Bütün peygamberlere verilen din aynıydı. Bütün peygamberlere söylenilen, gösterilen hareket metodu da aynıydı. Bütün peygamberlerin söylemi de aynıydı. O yüzden kafirlerin saldırıları da aynı, onların söylemleri de aynı. Dava aynı dava olunca, metot aynı metot olunca, mücadele aynı mücadele olunca, kafirler de sonuç itibariyle hepsi müşrik olunca, inkar içinde olunca onların itiraz ettikleri nokta da aynı. Demek ki müminlerin kökü ta Hazreti Adem'e kadar dayanırken kafirlerin kökü de ilk kafirlere kadar dayanıyor. Müslümanlar ilk Müslümanlar gibi yeryüzünde zulüm görmüş olan ilk Müslümanlar gibi zulüm görürken kafirler de ilk zalimler gibi zulmederler. Hep böyle ola gelmiştir. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri teselli etmektedir. Ey Resulüm, hakikatte burada peygambere hitap ediliyor olsa bile bütün Müslümanlara hitap ediliyor gerçekten. Bütün Müslümanlara sesleniliyor. Size söylenilenler geçmişteki peygamberlere de söylendi. Ama nasıl ki onlar sabretti ve yollarına devam ettilerse siz de öyle sabredecek ve yolunuza devam edeceksiniz. Moralinizi bozmayacaksınız. Allah Azze ve Celle peygamberine teselli verirken aslında bize de teselli veriyor. Ey müminler, size irticacı diyecekler, mürteci diyecekler. Bir takım isimler takacaklar, bazen terörist diyecekler, bir şeyler söyleyecekler. İftiralar atacaklar, yapmadıklarınızı sizin üzerinize yıkacaklar. Fakat bilesiniz ki bu sizin başınıza gelenler ve gelecek olanlar, sizden evvel nicelerinin başına geldi ama Allah onları temize çıkardı. O iftiraları atanların iftiracı olduğunu Allah ortaya çıkardı. Sağlamla çürüğü de o arada ortaya çıkarmış oldu. Kimler o iftiralara inandı ve peşinden gitti, kimler de inanmadı ve yoluna devam etti, kimler sağlamdı, kimler çürüktü, Allah sürekli imtihan eder ve çürükleri sağlamlardan ayırır. Bu Allah'ın yöntemidir ve sünnetidir. Ey Resulüm, sana da söylenecek bir takım şeyler. Peygamberimize o kadar laflar söylediler ki, kimi kahin diyordu, halbuki hiçbir zaman kehanette bulunmamıştı. Kimi şair diyordu, halbuki hiçbir zaman şiir söylememişti. Kimi sihirbaz diyordu, halbuki hayatında sihir nedir bilmiyordu. Kimi başka maksatlar peşinde diyordu, halbuki Efendimizin ölürkenki hali bile meydandadır. Hiçbir şey bırakmamıştı arkasında. Devlet başkanı olduğu halde bile hasırın üzerinde yaşamış, hasırın üzerinde ölmüştü. Hayatı hiç değişmemişti. Ha Mekke'deki hayatı, ha Medine'deki İslam devletini kurduktan sonraki hayatı, ha bir dava adamı olarak hayatı, ha bir devlet başkanı olarak hayatı, hayatı hiç değişmemişti. Ama yine de başka şeyler peşinde diye iftira atanlar oluyordu. Başka şeyler peşinde olsaydı hayatı değişmez miydi? O güce ve kuvvete ulaştığı zaman hayatı değişmez miydi? Ey Resulüm, sana söylenenler senden evvelkilere de söylendi. O halde üzülme. Hazreti Peygamber'e nice teklifler yapıldı. Bu teklifler de aslında ona atılan iftira değil miydi? Seni zenginimiz yapalım, eğer istediğin buysa ey Muhammed diyorlardı. Bunun için bu davayı başlattıysan en zenginimiz yapalım. Çeşit çeşit tekliflerde bulunmadılar mı? Seni kralımız yapalım. sana güzel kızlarımızı verelim. Nice çirkin tekliflerde bulunuyorlardı. Olmayınca iftiralar atıyorlardı. Belki morali bozulur ve bir kenara çekilir diye. Allah Azze ve Celle her seferinde peygamberine teselli veriyordu. Üzülme ey Resulüm ve onların laflarından dolayı moralin bozulmasın. Bu da bir psikolojik harekat. Sana karşı bunu yapıyorlar ki bir kenara çekilesin, üzülesin diye. Bir kenara çekilmeyeceksin, yoluna devam edeceksin. Çeşit çeşit iftiralar atacaklar. Yoluna devam edeceksin. Bir kenara çekilmeyeceksin. Nasıl ki Müzzemmil ve Müddessir surelerinde de ikaz edilmişti. Ya eyyuhel müzzemmil. Ey onların lafından dolayı üzülen, yorganın altına giren, yatan, örtüsüne bürünmüş olan peygamberim. Kumilleyl, geceleyin kalk. Yatmayacaksın, kalkacaksın. Yatmanın zıddı kalkmak. O yüzden Allah kum dedi. Yatan adama morali bozulduğundan dolayı, onların laflarından dolayı morali bozulmuş ve yatmış olan peygamberine kalk diyordu. Onlar her iftira attıkları zaman senin böyle moralin mi bozulacak? Her iftiraya uğradığın zaman bir kenara mı çekileceksin? Ya eyyuhel müddessir, ey örtüye bürünen peygamberim, ey nübüvvet örtüsüne bürünmüş olan peygamberim, ey onların laflarından dolayı üzülen ve örtüsüne bürünen peygamberim, ey yük yüklenmiş olan, ey müzzemmil, yük yüklenmiş olan, nübüvvet yükü omuzlarına yüklenmiş olan peygamberim, onların laflarından dolayı bir kenara çekilmiş, üzülen peygamberim. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyl. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Her iki ay surede de bu şekilde hitap edildi. Kalk denildi. Ey örtüye bürünen kalk. Sana söylenen laflardan dolayı moralin bozuluyor. Sen onların iyiliği için gayret gösteriyorsun. Onlar sana iftira atıyorlar diye moralin bozuluyor. Ama bilesin ki bu bir psikolojik harekattır. Bir de onu deniyorlar. Bunu bil ve ona göre moralin bozulmasın ve yoluna devam edeceksin ey Resulüm. Sana söylenenler senden evvelki peygamberlere de söylendi. Nasıl ki onlar yollarına devam ettilerse sen de yoluna devam edeceksin. Allah Azze ve Celle kitabını öyle bir şekilde göndermiş ki bütün zamanlara hitap ediyor. Bütün mekanlara hitap ediyor. Bütün dava adamlarına hitap ediyor. Sadece Hazreti Peygamber'e hitap etmiyor. Sana söylenenler senden evvelkilere de söylendi denilirken aslında bugüne de hitap ediliyor. Kur'an okurken bugün size nazil oluyormuş gibi okuyacaksınız. Sanki bu kitap bana geliyor diyeceksiniz, o şekilde okuyacaksınız. Ta ki anlayabilesiniz. Sadece Hazreti Peygamber'e gelmiş gibi görürseniz, 1400 sene evvel gelmiş gibi görürseniz anlayamazsınız. Size geliyor gibi bakacaksınız. Size gelmiş gibi düşüneceksiniz. Sanki bugün nazil oluyor gibi. Bugün gelseydi Allah Azze ve Celle ne derdi acaba? Sana söylenenler, sihirbaz diyorlar, mecnun diyorlar, kahin diyorlar. Başka maksatları var diyorlar. Başkalarından yardım alarak bunları yazıyor diyorlar. Bugün gelseydi, size gelseydi nasıl söylenirdi? Sana gerici diyorlar, ey kulum demez miydi Allah? Sana gerici diyecekler veya diyorlar. Şöyle şöyle diyecekler veya diyorlar. Ama onların laflarına bakma ey Resulüm, ey kulum demez miydim? Allah Azze ve Celle'nin kitabını okurken sadece Hazreti Peygamber'e geliyor gibi değil, bize geliyor gibi okumalıyız. İşte o zaman Kur'an'ın manalarını anlayabileceğiz. İnne rabbeke lezu mağfiretin ve zu ikabin elim. Ey Resulüm onların laflarını aldırma. Bil ki senin Rabbin mağfiret sahibidir. Aynı zamanda da şiddetli bir azap sahibidir. Mümin kullarına karşı mağfiret sahibi, tövbe edenlere karşı mağfiret sahibi, zalimlere karşı tövbe etmeyen, inat edenlere karşı ise şiddetli bir azap sahibidir. Dolayısıyla üzülmene gerek yok ey Resulüm. Madem ki Allah Azze ve Celle hesap soracak olan bir Allah'tır. Madem ki sana atılan bu iftiraların hesabını onlara soracak olan bir Allah'tır. Madem ki şiddetli bir ikab sahibidir. O halde üzülme ey Resulüm. Madem ki Allah adalet sahibidir. Madem ki sana yapılanların hesabını onlara soracaktır. O halde sabret ey Resulüm. Tövbe edenlerin tövbesini kabul eden, onlara karşı mağfiret eden bir Allah, diğer taraftan da şiddetli azap sahibi olan bir Allah, bir taraftan affeden rahmetiyle muamele eden bir Allah, bir taraftan da şiddetli azap eden, muntakim olan, intikam alan bir Allah. Allah Azze ve Celle bize kendisinin nasıl olduğunu anlatıyor, bize kendi sıfatlarını anlatıyor. Nasıl bir Allah'a iman edeceğiz? Bize onu öğretmek istiyor. Bazı insanları şeytan Allah'ın rahmetiyle aldatacak. Allah merhamet sahibidir diyecek. Şeytan onları öyle kandıracak. Her türlü günaha girmesini sağlamak için Allah mağfiret sahibidir, günahları bağışlar diyecek. Ama onlar bilsinler ki aynı Allah, aynı zamanda elim bir azap sahibidir de. Paralel anlatıyor Allah Azze ve Celle. Kitabın sürekli olarak metodu budur. Paralel anlatır Allah. Cennetle cehennemi beraber anlatır Allah Azze ve Celle. Eğer sürekli olarak cenneti anlatsa, cehennemi anlatmasaydı, ya da bir sure içerisinde bir bölümde yalnızca cenneti anlatsa, cehennemi anlatmasaydı, İnsanlar herkes kendini cennetli görmeye başlar. Allah'ın azabından emin olurlar. Korkmamaya başlarlar. Şımarırlar. Allah'ın rahmetine çok fazla güvenmeye başlarlar. Sanki Allah'ın elim azap edecek bir sıfatı yokmuş gibi düşünürler. İşte onun için Allah Azze ve Celle ikisini beraber anlatır. Eğer yalnız cehennemi anlatsa, cenneti anlatmasaydı aynı yerde, o zaman insanların morali sıfır olurdu. Herkes kendini cehennemlik görürdü ve ümitsizleşirdi. İşte öyle olmasın diye ikisi beraber anlatılır. Burada da ona benzer bir şekilde Allah'ın mağfiret sahibi olduğu anlatılırken, diğer taraftan da şiddetli azap sahibi olduğu da anlatılır. Bu şekilde insanlar hem Allah'ın mağfiretine güvensinler, azabından da korksunlar istenilir. Dengeyi bulsunlar. Dengeli düşünsünler. Allah hakkında yanlış bir şekilde düşünmesinler. Sadece cehennemi olan ve azap eden bir Allah'a da inanmasınlar. Sadece mağfiret eden, her şeyi bağışlayan bir Allah'a da inanmasınlar. Allah eğer sadece mağfiret etseydi, cezalandırılması gerekenlere cezalandırmasaydı, o takdirde eksik olmuş olurdu. Azap edemeyen, ceza veremeyen bir hakim olur mu? Ceza vermesi gerektiğine bile mükafat veren bir hakim, hakim olur mu? Böyle bir hakime hakim der misiniz? Takdir edilmesi gerekeni de takdir ediyor, azap edilmesi gerekeni de takdir ediyor. Böyle bir hakime hakim denir mi? Aciz olmaz mı? Böyle bir insan aciz değil midir? Allah Azze ve Celle aciz değildir. O yüzden azap edilmesi gereken azap eder. Mağfiret etmesi gereken mağfiret eder. Çünkü hiçbir eksik sıfatı yoktur. Eğer mükafat verilmesi gerekene mükafat veremeseydi eksik olmuş olurdu. Demek ki hep azap ediyor, mükafat veremiyor. Demek ki mağfiretinde eksiklik var. Böyle bir manaya gelmiş olurdu. Ya da herkese mağfiret etseydi, herkesin bütün günahını bağışlasaydı, ceza veremeseydi, o zaman da ceza veremeyen bir ilah olmuş olurdu. O da bir eksiklik olurdu. Halbuki Allah'ta hiçbir eksiklik yoktur, o kamildir. Kamil olan Allah'ın tüm sıfatları kamildir. Dolayısıyla azap da edebilmeli, mağfiret de edebilmeli. Hazreti Peygamber de öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah Azze ve Celle mağfiret sahibi olduğunu ifade etmeseydi insanlar çok korkarlar ve ümitsizleşirlerdi. Eğer Allah elin bir azaba sahip olduğunu söylemeseydi, bu sefer de insanlar şımarırlardı, amel işlemezlerdi. İşte dengeli olsunlar diye Allah Azze ve Celle her iki sıfata da sahip olduğunu bize ifade ediyor. Böylece kafirlere tehdit var, müminlere de teselli var. Yeryüzünde zulme uğramış olanlara teselli var. Ey mazlumlar, ey zulme uğramış olanlar, üzülmeyin, Allah intikamınızı alacak. Ey müminler, üzülmeyin, o kafirlere Allah Azze ve Celle hesabını soracak. Ey kafirler, siz de çok sevinmeyin. Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine güvendiriyor şeytan sizi. Halbuki Allah, evet, mağfiret sahibidir ama müminleri mağfiret eder. Evet, Allah mağfiret sahibidir, rahmet sahibidir ama Allah'ın rahmeti kafir için değildir, mümin içindir. Ve Allah mağfiret sahibi olduğu kadar aynı zamanda adalet sahibidir. Adaleti gerçekleştirmesi gerekmektedir. Adaletin gerçekleşmesi ise mükafat verilmesi gerekenlere mükafat vermekle, ceza verilmesi gerekenlere ceza vermekle olur. Madem adalet sahibidir, adaleti gerçekleştirecektir. Adaletin de ötesinde müminlere mağfiretiyle de muamele edecektir. Bu dünyada Allah'ın muradını anlamayanlar, sünnetini anlamayanlar, kafirlere nimet verdiğini görüp de madem ki bu dünyada Allah bize bunca nimet veriyor demek ki bizden razıdır diyenler, eğer cennet cehennem hak ise orada da bizi cennetine koyacaktır diye Allah'ın rahmetine yanlış bir şekilde güvenenler. Halbuki bu dünya imtihan dünyası olduğu için Allah herkese bu dünyada vermektedir. Çalışana kafir olsun, Müslüman olsun ayırt etmeksizin vermektedir. Güneş kafirin de üzerine doğar, Müslümanın da. Yağmur kafirin de üzerine yağar, Müslümanın da. Bunu görenler Allah Azze ve Celle'nin bir ayrım yapmayacağını zannediyorlar. Halbuki Allah bu dünyada böyle davranmaktadır. Rahman isminin gereği olarak. Fakat Allah aynı zamanda Rahim'dir. Kafirler kıyamet gününde merhamet etmeyecek. Sadece Müslümanlara merhamet edecektir. Çünkü artık imtihan bitmiştir. İmtihan dünyası olduğu için bu dünya kafire de veriyor, Müslümana da. Kafirin yaptıklarının karşılığını ahirette vermeyeceği için bu dünyada vermesi gerekiyor. Çünkü adalet sahibi olan bir Allah'tır. O yüzden bu dünyada veriyor. Ama olayı yanlış değerlendirenler, bu dünyada madem ki bize veriyor o halde ahirette de verir diyenler, Allah'ı anlamayanlar, onun muradını anlamayanlar, onun sünnetini anlamayanlar, onlar yanlış anlıyorlar. Allah'ı yanlış anlıyorlar. Allah'ın nimetlerini yanlış değerlendiriyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin hiçbir eksik sıfatının olmadığını bize ifade etmiş oluyor. Ve adaleti sağlayacağını, adaletin de ötesinde müminlere ve tövbe edenlere de merhametiyle muamele edeceğini de haber veriyor.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ.
Eğer biz bu Kur'an'ı başka bir dilde, Arapça dışında başka bir dilde indirmiş olsaydık, o zaman da diyeceklerdi ki ayetleri tafsil edilmesi gerekmez miydi? Açıkça anlatılması gerekmez miydi? Yani bize yani Araplara Arapça olmayan bir dille mi gönderiliyor? E'acemiyyun ve Arabi, böyle derlerdi. Yani e'acemi, Arapça olmayan bir dille mi ve Arabi, Arap olan kimseye, yani Arap olana e'acemi olan bir dille mi indiriliyor, itiraz ederlerdi. Yani Hazreti Peygamber Arap'tı ve Kur'an Arapça olarak indirilmişti. Buna itiraz edenler, bazıları diyorlardı ki, sen peygambersen başka bir dilde sana gelseydi ya bu kitap, yani sen mesela diyelim ki İngilizce hiç bilmiyorsun, mesela İngilizce olarak yazsaydın ya, o zaman anlamış olurduk. bu kitap Allah'tandır. O zaman anlamış olurduk. Çünkü sen İngilizce bilmiyorsun ve buna bilmediğin halde böyle güzel İngilizce ile yazabildiğine göre demek ki bunu Allah göndermiştir diyebilirdik. Fakat madem ki Arapça olarak geldi, sen de zaten Arapsın. O halde bunu senin söylüyor olman ya da bir Arap'tan alıyor olman mümkündür diyorlardı. Kur'an onlara cevap veriyor, buyuruyor ki eğer bir araba Arapça olmayan bir dille, acemce, Arapça dışında bir dil ile indirilmiş olsaydı bu kitap, o zaman da derlerdi, o zaman da bir takım itirazlarda bulunacaklardı. Şu Araf suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, Arapça olmayan bir dille indirilmiş olsa, Arapça olan bir dille indirildiği gibi, bir takım başka itirazlar yapacaklardı. Her zaman itiraz etmişlerdir. Çünkü hakikati bulmaya ve anlamaya niyetleri yoktur. Hatırlayın mesela, bu kafirler diyorlardı ki, eğer sen peygamberimizin peygamberliğini reddederken diyorlardı ki, eğer Allah bir peygamber gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. İnsana insandan bir peygamber istemiyorlardı. İnsanız diyorlardı, sen de bizim gibi insansın. Nasıl olur da Allah seni peygamber olarak göndermiş olabilir? İnsanlara insandan bir peygamber onlara garip geliyordu. Halbuki eğer insana melek gönderilmiş olsaydı o zaman da başka türlü itiraz edeceklerdi. Diyeceklerdi ki sen meleksin, sen bize örnek olamazsın ki. Bizim yemek yememiz lazım, çalışmamız lazım, sen yemek yemiyorsun ki. Bizde korku diye bir şey var, melekte korku yok ki. Bizim nefsimiz var, sende nefis yok ki. Bizim şeytanımız var, sana şeytan tesir edemiyor ki. Bizi kandıran çevremizde insanlar var, seni kandıran varlıklar yok ki. Diyeceklerdi. Çeşit çeşit laflar söyleyecekler, yine itiraz etmeye devam edeceklerdi. Allah Azze ve Celle burada bunların başka bir, hani o itiraza benzer başka bir itirazlarını söylüyor. Eğer Arapça dışında bir başka dille gelmiş olsaydı, yani Arapça itiraz ediyorlar, Arapça olarak bunu sen yazdın demek istiyorlardı yani. Çünkü sen zaten Arapsın diyorlardı. Arapça olmayan bir dille gelse ya, halbuki Arapça olmayan bir dille gelseydi yine inkar ederlerdi buyuruyor Allah Azze ve Celle şu Araf suresinde. Arapça olmayan bir dille gelseydi gene itiraz ederler, gene inkar ederlerdi. Burada da buyuruyor ki Arapça olmayan bir dille gelseydi o zaman da derlerdi ki araba Arapça dışında bir dil mi? Olur mu? Bize Arapça olarak gelmeliydi ve tafsil edilmeliydi, açıklanmalıydı tafsilatlı bir şekilde. Bunlar hakikati görmek istemeyenlerdir. İster Arapça olarak gelsin, ister Farsça. Bunlar anlamak istememektedirler. Bunlara daha peygamber gönderilmeden evvel diyorlardı ki, eğer bize de bir haber veren gelirse, hakikatleri söyleyen, hakikati söyleyen birisi gelirse, Fatır suresinde, hakikati söyleyen birisi gelirse bize, biz en dindar millet oluruz. Milletlerin içinde en dindar, en doğru, en dürüst biz oluruz diyorlardı. O peygamber, o haber veren geldiği zaman hemen onu inkar ettiler. Çünkü anladılar ki o haber veren hayatlarının değişmesini onlardan istiyor. O haber veren peygamber, önlerinde cennetin cehennemin olduğunu haber veren peygamber, hakikati onlara haber veren peygamber, aslında onların hayatlarının değişmesini istiyor. Bunu görünce hayatlarını değiştirmeyi göze alamadılar. Ve o zaman inkar etmişlerdi. Böyle söylüyorlardı. Bize bir haber veren gelirse en dindar, en dürüst millet biz oluruz. Bize peygamber gelmedi, o yüzden biz böyleyiz. Putperestiz, müşrikiz. Biz başka bir şey bilmiyoruz ki. O bölgeye 25 asır peygamber gelmemişti. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra 4000 sene evvel yaşadı İbrahim Aleyhisselam yaklaşık olarak. Efendimiz de 1400 sene evvel geldiğine göre 2600 sene var arasında Hazreti İbrahim ile Peygamberimiz arasında. Yani 25-26 asır o bölgeye peygamber gelmemişti. O yüzden böyle söylüyorlardı. Ehli kitapla filan konuşunca bazen diyorlardı ki size bazı böyle haber verenler gelmiş ama bize gelmemişti. O yüzden biz böyleyiz. Biz kendimize göre bir din bulduk yani. Kafamıza göre takılıyoruz yani. Ama size geldiği gibi bize de bir haber veren gelseydi en dindar millet biz olurduk. Geldiği zaman da inkar ettiler. Haber veren Arapça olarak haber getirdi. Araptılar, onlara Arapça bir kitap geldi. Dediler ki Allah niye bir peygamber göndermiyor? Bir peygamber insan olarak bir onlara insanlara insandan bir peygamber geldiği zaman neden Allah melek göndermedi seni gönderdi diye itiraz edenler, kitap Arapça geldiği zaman da neden başka bir dille gelmedi? Başka bir dille gelseydi mucize olmuş olurdu. Dediler, diyorlardı. Halbuki o zaman da diyeceklerdi ki sen bunu gittin başkasından aldın, yazdırdın, getirdin diyeceklerdi. Nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam o büyük mucizeleri gösterdiği halde bile asayı atıyordu, odun parçası ejderhaya dönüşüyordu. Buna rağmen inkar etmediler mi? Ne büyük sihir demediler mi? Bu büyük bir sihirdir, sihir-i azimdir demediler mi? Halbuki hangi sihirbaz elindeki odunu ejderha yapmış? Hangi sihirbaz denize vurmuş da deniz yarılmış? Hangi sihirbaz ölüyü diriltmiş? Hangi sihirbaz körlerin gözünü açmış? Hangi sihirbaz hakikati getirmiş? Hangi sihirbaz insanlara hidayet yolunu göstermiş? Hangi sihirbaz yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmiş? Bile bile inkar ediyorlardı yani. Hem mucize istiyorlardı, hem de sihirbaz diyorlardı. Halbuki hiçbir sihirbaz da o peygamberin gösterdiği mucizeyi gösteremiyordu. Bunu görüyorlar, biliyorlar, anlıyorlardı. Ama inkar etmek isteyenlere ne yaparsanız yapın. Ey Resulüm, onlara kabirden ölüleri çıkartsan, konuşsalardı onlara, onlar yine de inkar ederlerdi ve bu büyük bir sihirdir derlerdi. Melekler gelseydi onlarla konuşsaydı yine de büyülendik herhalde. Sihir yaptı herhalde, biz öyle görüyoruz herhalde derlerdi. Çünkü onlar düşünmek istemiyorlar. Söylenen şeye kafa yormuyorlar. Söylenen şey doğru mu değil mi ona bakmıyorlar. Acemi. Ne demek acemi? Biz acemi deriz hani. Arapçadan almışız. Acemi'yi biz acemi yapmışız. Acemi kime denir? İşi iyi bilmeyene. Acemi de aynı. Acemi düzgün konuşamayan, yanlış yapan kimsedir. Fasih konuşamayan. Özellikle Arapça dışındaki diğer diller kastedilir. Ama fasih konuşamayana da acemi denir. Düzgün konuşamayana, hatalı konuşanlara da acemi denir. Yani bizim acemi gibi. Biz onu bütün meselelerde kullanıyoruz. Arabayı da iyi kullanamıyorsa acemi şoför deriz mesela. Böyle dediler ve böyle derlerdi. Ey Resulüm, eğer biz onlara Kur'an'ı acemi olarak indirseydik, Kur'an acemi olarak gönderilseydi, Arapça dışında bir dil olarak gelseydi, lekalu derlerdi ki, levla fussilet ayetu, ayetleri tafsil edilmesi gerekmez miydi? Daha açıkça söylenmesi gerekmez miydi? Biz ne anlayalım bu dilden? Acemiyyun ve Arabi, Araba acemce, öyle mi yani derlerdi. İtiraz ederlerdi. Arapça olarak gelmesini isterlerdi yani. Arapça olarak geldi zaten, yine itiraz ettiler. Çünkü hakikate uymaya niyetleri yoktu. Araba Arapça geldi, itiraz ettiler. Arap olmayana Arapça gelseydi yine itiraz edeceklerdi. Arap olana Arapça dışında gelseydi yine itiraz edeceklerdi. Çünkü hakikati görmeye niyetleri yoktur. Ne önemi var Arapça gelse de gelmese de? Söylediğim şeye baksana. Mesajına baksana. Söylediği şey doğru mu değil mi ona baksana. Ona bakmaya niyetleri olmayanlar çeşit çeşit bahaneler buluyorlardı.
قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا هُدَى وَشِفَى.
De ki o müminlere hidayettir ve şifadır. Siz hala acemce, Arapça meselesini konuşup duruyorsunuz. Halbuki bu kitap müminlere şifadır. Mümin olanlara. Mümin olanlar, iman eden ve iman etmek isteyenlere, imanı arzu edenlere, hakikati arzu edenlere şifadır. Ve hidayettir. Hidayet kime verilir yani? İman eden ya da iman etmek isteyenlere. Müslüman değil ise hidayeti arzu etmeli. Müslüman ise hidayetinin arttırılmasını arzu etmeli. Kafir, ya Rabbi demeli. Bana doğruyu göster. Hakikati aramalı, araştırmalı, araştırmalar yapmalı, soruşturmalı. İşte o zaman ilgilendiği için Allah Azze ve Celle ona hakikati görmeyi nasip eder. Ve iman ettiği zaman da yine araştırmaya devam ederse hidayeti arttırılır ve şifa olur kendisine. Bu şifa suya batırılıp içmekle olmaz. Evet, Kur'an müminlere şifadır. Demek iman etmeyen adama şifa olmaz. Demek ki mesela insan Kur'an okusa, üzerine üflese, bir takım şeylere şifadır. Hazreti Peygamber de şeytana karşı Ayet-el Kürsi'yi okur, üzerine üflerdi geceleyin yatmadan evvel. İhlas, Felak, Nas okurdu, üzerine üflerdi. Bu da şeytandan korunmak için Kur'an'ın faydaları. Faydası bir tane değil, sadece hidayet yolunu göstermiyor. Aynı zamanda insanı insan yaptığı gibi, hidayet yolunu gösterdiği gibi, insanları sorunlardan kurtardığı gibi, medeni yaptığı gibi, toplumlarında suçu azalttığı gibi aynı zamanda şifadır. Bir takım manevi hastalıklarına da şifadır. Şüpheler içinde kıvranan insanların o şüphelerden kurtulması için de şifadır. Ancak nasıl ki doktorun yazmış olduğu reçetenin şifa olması için onu suya batırıp içmek kafi gelmez. Doktora gittiyseniz onun yazdığı ilaçları gidip eczaneden alır içersiniz. O zaman şifayı verir Allah'ım. Aynı şekilde Kur'an'ın şifa olması için hayatına geçirecek insan, hayatına geçirilmemiş olan bir Kur'an nasıl şifa olacak? Üzerinde düşünülmeyen, tefekkür edilmeyen Kur'an'ın delilleri üzerinde kafa yorulmazsa, o zaman o Kur'an onlara nasıl şifa olacak? Kur'an'ın mesajı üzerinde düşünülmediği müddetçe nasıl şifa olacak? Kur'an'ın sayfalarını suya batırıp suyu içenler, yahut da Kur'an ayetlerini muska yapıp domuzlarına takanlar, Allah Resulü böyle bir şey yapmadı. Evet, şifadır ama o şekilde değil. Kalplere şifadır. Evet, kalplere şifadır. Şüphelerden de insanı kurtarır. Manevi marazlardan insanı kurtarır. Kur'an insanı korkaklıktan da kurtarır. Cimrilikten de kurtarır. Gıybetten de kurtarır. Şekten, şüpheden kurtarır. Her türlü hastalıktan kurtarır. Kibirden kurtarır. Hasetten kurtarır. Çünkü insana öyle bir akide yerleştirir ki, insan Kur'an akidesi sayesinde anlar ki her şey Allah'tandır. O zaman kimseyi kıskanmaz. Böylece hasetten kurtulur. Her şey Allah'tandır der, o zaman kibirden kurtulur. Vallahi her şeyi görmekte ve işitmektedir der, gıybetten kurtulur, çeşit çeşit günahlardan kurtulur. Şifadır. Ama onun şifası muska biçiminde değildir. Muska yapıp da boyunlarına takanlar, muskadan şifa bekleyenler, halbuki şafi olan Allah'tır. Allah Azza ve Celle kitabını oku, insanlar okusunlar, üzerinde düşünsünler ve amel etsinler diye gönderdi. Bir de okuyup üzerine üflemek mümkün ve caiz ve Allah Resulü'nün sünnetinde var. O şekilde de şifa aranabilir. Sahabeden bazıları bir gün bir yolda giderlerken bir köye uğramışlardı. Acıkmışlardı, oradan bir şeyler istediler ama onlar vermediler. Onları misafir etmediler. Sahabe-i kiram yollarına devam ederlerken köyden birisi koşarak arkalarından geldi ve dedi ki reisimizi yılan soktu. İçinizde rukya yapmayı bilen, okumayı üflemeyi bilen var mı? Dediler ki biz Allah Resulü'nden böyle bir şey öğrenmedik. İçlerinden biri dedi ki ben biliyorum. Gitti ve adama okudu ve üfledi ve adam Allah'ın izniyle şifa buldu. Dediler ki sen bunu nereden öğrendin? Ne okudun dediler arkadaşları. Dedi ki ben Fatiha okudum, başka bir şey okumadım. Fatiha Kur'an madem şifadır. Ben Fatiha okudum ve Allah Azze ve Celle onun vesilesiyle şifa verdi. Ve reis olduğu için adam onlara bir sürü koyun vermek istedi. Dediler ki bilmiyoruz caiz mi değil mi, alamayız. Allah Resulüne sormamız lazım. Okuduğumuz bir ayettir, bir suredir. Bunun karşılığında hemen para almak caiz mi değil mi bilmiyoruz. Şifa maksadıyla okumak ile mesajı vermek maksadıyla okumak aynı şey değil tabii ki. Ve bunu gelip Allah Resulüne sordular. Ya Resulallah, o koyunları almamız caiz mi? Efendimiz alabilirsiniz buyurmuştu. Demek ki Kur'an şifadır. Allah Resulü şeytana karşı da Ayetel Kürsi'yi okuyor ve üzerine üflüyordu. Demek ki şeytana karşı da şifadır. Bir takım hastalıklara, özellikle manevi hastalıklara karşı şifadır. Ama onu okuyacak ve onunla amel edeceksiniz. Onu okuyacak ve üzerinize üfleyeceksiniz. Öyle muska olarak taşıma şeklinde değil. Eğer o şekilde bir şifa yöntemi olsaydı Resulullah onu da bize öğretirdi. İslam'da şifa ya doktora gidersiniz, ilaçlarınızı kullanırsınız, ya öyle. Ya dua edersiniz, ya Kur'an okur üzerinize üflersiniz. Bunun dışında bir şifa yöntemi İslam bize öğretmemiştir. Muska taşımak suretiyle şifa yöntemini İslam bize öğretmemiştir. Ne Allah Resulü muska taşıyordu ve ne de sahabesi muska taşıdı. Dolayısıyla muska nereden çıktı? Tam tersi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki ümmetimden 70 bin kişi hesapsız sualsiz cennete girecek. Kimlerdir onlar ya Resulallah denildi. Muska taşımayanlar buyurdu. Dövme yapmayanlar, Allah'ın fıtratına müdahale etmeyenler, Allah'ın verdiği fıtratı bozmayanlar ve Allah'tan başkasına tevekkül etmeyenler, muskaya vesaireye tevekkül etmeyenler, sadece Allah'tan yardım bekleyenler, şifanın ondan olduğunu bilenler, sorgusuz sualsiz cennete girecek olanlarda bu özellikler var yani. Her böyle olan sorgusuz sualsiz cennete girecek demek değil. Ama sorgusuz sualsiz cennete girenlerde bu özellikler olacak demek. Evet, Kur'an şifadır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bize bunu öğretmiştir. Kur'an da burada şifa olduğunu ifade etmektedir. Bu şifa elbette ki öncelikle topluma şifadır. Evet, toplum Kur'an sayesinde anarşiden kurtulur. Şifa olmuş olmaz mı? Kur'an'a göre bir toplum meydana getirirsiniz, anarşiden kurtulursunuz. Bütün topluma şifa olur. Bundan daha büyük şifa olur mu? Kur'an'a uygun bir medeniyet kurarsınız, suçları azaltırsınız. Bundan daha büyük şifa olur mu? Kur'an'a uygun bir medeniyet kurarsınız, ahlaksızlığı azaltırsınız. Topluma huzur gelir. Bundan daha büyük şifa olur mu? Kur'an medeniyeti bir şifadır. Toplumu iyileştirir, ahlakı düzeltir. İnsanların psikolojisini de düzeltir. Boşananların sayısını da azaltır. Moral bozukluğu içinde olanları da azaltır. Psikiyatristlerin işlerini de azaltır. Şifadır. İslam tarihine bir bakın, bir de şimdikine bakın. Müslüman, İslam'ı yaşayan Müslümanlara bir bakın, bir de İslam'ı yaşamayanlara bakın. Gidin psikiyatristlere, kimler kuyrukta bekliyor, seyredin, görün. İslam yaşamayanların psikiyatristlere gittiğini göreceksiniz. Bir memleket ne kadar Kur'an'dan uzaksa o memlekette psikiyatristler o kadar zengin olur. Kapılarında kuyruk olur. Çünkü memleket olarak şifadan uzaktırlar. İslam medeniyeti incelenirse sözlerime hak verilecektir. İslam medeniyeti huzur ve huzur getirmiştir. İslam medeniyetinde uyuşturucu gibi hastalıklar olmamıştır. İslam medeniyetinde boşanmalar çok az olmuştur. İslam medeniyetinde birbirini öldürenler çok azdır. İslam medeniyetinde akrabalık münasebetleri kuvvetlidir. İslam medeniyetinde insan insana kıymet verir, maddeye değil. İslam medeniyetinde insan maddeye değil, manaya kıymet verir. İslam medeniyetinde insanların şehvetleri tahrik edilmez, psikolojileri bozulmaz. İslam medeniyetinde insanların aklına kıymet verilir, ilmine kıymet verilir, takvasına kıymet verilir. Mala mülke değil. Herkes zengin olamaz. O zaman morali bozulur. Ama herkes takva sahibi olabilir. Herkes muttaki olabilir isterse. Dolayısıyla takvayı üstünlük ölçüsü olarak alırsa o zaman mutlu olur ve psikolojisi bozulmaz. Çünkü onu elde etmiştir, kıymet verdiği şeyi elde etmiştir. Ey Resulüm, Kur'an bir şifadır ama müminler için. İman edecekler, demek ki iman etmeden Kur'an'dan istifade etmek mümkün olmuyor. Ama nasıl iman edecek? İman etmeden Kur'an'dan istifade edemiyor. Kur'an'dan istifade etmeden de iman edemezse eğer, o zaman nasıl olacak bu iş? Kainat kitabına bakacak. Kainat kitabına bakacak ve o sonsuz kudreti görecek. Ve o Allah Azze ve Celle'nin insanı boş bırakmayacağını anlayacak. Ve işte o zaman hakikati arayacak. Ve o zaman kitabı okuyacak. Kitap okuduğu zaman belki bir müddet bir takım şüphelerde kalsa bile Allah Azze ve Celle kendisine imanı nasip edecek ve işte ondan sonra daha güzel anlamaya başlayacak. İman etmeyen adama Kur'an bir şekilde hitap eder, iman eden Müslümana da başka bir şekilde hitap eder ve onun için hidayet kaynağı olur. Kafire başka bir şekilde hidayet kaynağıdır, mümine başka bir şekilde. Kafir Kur'an'ın mesajını gördüğü zaman anlar ve hidayete ulaşır. La ilahe illallah'a ulaşır. Mümin ise zaten onu söylemektedir. Ve o da başka türlü hidayete ulaşır. Daha yükselir yani. Tafsilat meselelerde de hidayete ulaşır. Ve kendisi için o ayetler bir şifa olur. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اَذَانِهِمْ وَقْرٌ. O kafirlere gelince, iman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık var. Mümine şifa iken, mümine hidayet iken kafire öyle değildir yani. Çünkü onların kulaklarında ağırlık var. Evvel o ağırlığı kaldırmaları lazım. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler. Çünkü onlar hakikati görmek istememektedirler. Onun için onların kulaklarında ağırlık vardır buyuruluyor. Sanki sağır gibidirler. Sağıra mesela bir şeyler söylersiniz. Belki elinizi kolunuzu hareket ettirdiğinizi görür. Belki sesinizi uzaktan duyuyor gibi olur. Ama lafınızı anlamaz.
Aynen öyledirler. O yüzden buyuruyor ki ve huve aleyhim amen. O Kur'an onlara bir körlüktür. Onlar Kur'an'ın mesajını anlamazlar. Onlara karşı Kur'an kördür, kilitlidir. Bu kilidin anahtarı hidayeti arzulamaktır. İnsan hidayeti arzulayacak, hidayete karşı ilgi duyacak. Ya Rabbi hidayeti istiyorum diyecek. Ya Rabbi ben doğruyu bulmak istiyorum diyecek. Ondan sonra kendisine hidayet kapıları açılacak. O arzu, o ilgi anahtardır yani. İlgisiz hiç kimse hidayete ulaşamaz. Alakasız hiç kimse hidayete ulaşamaz. Tek arzusu, şehvetlerini tatmin olan hiçbir insan hidayete ulaşmamıştır, ulaşmayacaktır. Allah herkese hidayet vermek zorunda değildir. Hidayeti arzu etmek lazımdır. Ve huve aleyhim ame. O Allah'ın ayetleri, o kitap onlara körlüktür, kilitlidir. O yüzden anlamazlar. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Onlar öyle kimselerdir ki uzaktan onlara sesleniliyor gibi yani. Yani sanki onlara uzaktan sesleniliyor. Sanki ayetin metninde geçmiyor. Yani parantez olarak. Sanki onlara uzaktan sesleniliyor. Yani Allah Azze ve Celle onların konuşmaya değmeyecek insanlar olduğunu bize anlatmak istiyor. Bunlar aslında konuşmaya, yakından konuşmaya değmeyecek insanlardırlar. Çünkü onlar hakikati aramadılar ve kalplerini simsiyah hale getirdiler günahlarla. Ve o yüzden hatamallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine mühür bastı. Ve ala sem'ihim, kulaklarına da mühür bastı. Ve ala ebsarihim gışaveh, ve gözlerinin önüne de perdeler çekti, artık görmezler. Çünkü onlar hakikati görmek istemediler. Defalarca gösterildiği halde dışarıdan ve iç alemlerinden, bazen ilhamla, bazen rüya ile, bazen anlama ile, her neyse, bildiğimiz bilmediğimiz birçok yollarla Allah onları defalarca içten ve dıştan ikaz etti. Ama onlar her seferinde uzak kalmak istediler. O zaman Allah kalplerini mühürledi. Allah'ın onların kalplerini mühürlemesi adalete aykırı değildir. Çünkü onlar bunu istediler. Allah da mühürledi. Artık anlamazlar. Çünkü kalpleri mühürlendi. Sanki onlara uzaktan sesleniliyor. Bir başka ayette Allah Azze ve Celle hayvanlara benzetir. Bunlar sanki hayvanlar gibi. Küfredenlere İslam'ı anlatanların misali, İslam davetçilerinin misali, hayvanlara seslenen kimsenin misali gibidir buyurur. Hayvanlar nasıl ki anlamazlar ama bir ses duyarlar. Adam bir şey diyor ama ne diyor? Nasıl ki hayvanlar anlamazlar, yalnızca bir ses duyarlar. İşte İslam davetçilerinin anlattıkları insanlardan kimisi de aynen böyledirler. Sanki uzaktan bir ses duyuyor ama ne dediğini anlamıyor gibidirler. Allah Azze ve Celle onların halet-i ruhiyelerini bize tasvir ediyor. Biz onların iç alemlerini görmüyoruz, kalplerini görmüyoruz, ruhlarını görmüyoruz. Ama Allah bize onları tasvir ediyor, onlar böyledirler. O yüzden laf anlamıyorlar. Ne demek isteniyor? Mesela bazen, ne kadar güzel bir temsildir bu, çok ince bir temsildir. Bazen mesela bir insanı anlatırsınız, ilgilenmediğini görürsünüz. Sağa sola baktığını görürsünüz böyle. İlgilenmez. Sanki sen onunla konuşmuyorsun. Aklı başka yerdedir. Bir bakarsınız ki bir laf ortaya atıverir. Siz onunla ciddi, önemli bir meseleyi konuşuyorsunuz. Kelime-i tevhidi konuşuyorsunuz. Cenneti, cehennemi konuşuyorsunuz. Dünyanın en ehemmiyetli meselesini konuşuyorsunuz. Ama bir bakarsınız ki o bambaşka bir konudan bahsediverir, şaşırır kalırsınız. Siz ona en ehemmiyetli meseleyi konuşurken bir bakmışsınız ki mesela
O andan diyelim ki televizyonda futbol maçından bahsediliyor olsa hemen oraya dönüverir ve filan takım şöyle olmuş böyle olmuş demeye başlar. Siz bir anda şok olursunuz. Siz ne anlatıyorsunuz? Adam neyi düşünüyor? İşte aynen öyledir bunların hali. Sanki uzaktan sesleniliyor onlara. Bir de mecaz mana akla geliyor burada. Sanki onlara uzaktan sesleniliyor gibidir. Allah Azze ve Celle mecazen şunu söylemek istiyor da olabilir. Bunlara ileride, ileriki yıllarda uzaktan seslenilecek Medine'den. Şu anda Mekke'de konuşuyor Hazreti Peygamber. Bu ayetler Mekke'de nazil olmuştu. Şu anda ey Resulüm sen Mekke'de konuşuyorsun, yakından konuşuyorsun ama bunlar anlamıyorlar. Ne zaman ki uzağa gideceksin, uzaktan sesleneceksin. O zaman bazıları anlamaya başlayacaklar. Herkes anlayacak, bunlar en son anlayacaklar yani. Akrabalarından uzaklaşacaksın, sonra anlamaya başlayacaklar. Yakın olunca seni adam yerine koymuyorlar. Onların içinde doğup büyüyünce seni adam yerine koymuyorlar. Senin çocukluğunu bilince adam yerine koymuyorlar. Ama bir müddet uzaklaşacaksın, ondan sonra sana kıymet vermeye başlayacaklar. Ve İslam'ın ilerisinin parlak olacağına işaret ediyor ayet. Yani ileride İslam ta uzaklara kadar gidecek. Ve ondan sonra tekrar Mekke'ye dönecek, gelecek. Medine'yi fethedecek, Hayber'i fethedecek. Ondan sonra tekrar dönecek, gelecek, Mekke'yi fethedecek. Uzaktan anlayacaklar bunlar. Nasıl ki bir evvelki surede de Allah Azze ve Celle bazı kimselerden bahsetmişti. Kıyamet gününde tartışan halk tabakasından olanlarla liderler. Bunlar birbirlerini suçluyorlardı. Ve halk tabakasından olanlar kendilerini kötü istikamete götürmüş olan, yanlış istikamete götürmüş olan liderlerinden davacı olacak ve onlardan nefret edecekler. Sizin yüzünüzden saptık diyecekler. Melekler de onlara diyecek ki, onlara şöyle seslenilecek buyuruyor. Buradaki seslenilecek ifadesi orada da geçer. Orada nasıl seslenilecek? Orada buyurulmuştu ki, melekler onlara şöyle söyleyecekler yani, onlara şöyle seslenilecek. Ey kafirler, siz şu anda birbirinize karşı çok öfke duyuyorsunuz değil mi? Birbirinize olan maktınız, öfkeniz, gazabınız çok şiddetli öyle değil mi? Ama bilesiniz ki Allah'ın size olan öfkesi sizin birbirinize olan öfkenizden çok daha şiddetlidir. Onlara melekler böyle seslenecekler. Burada da deniyor ki onlara ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Onlara uzaktan seslenilir. Yani belki melekler onlara böyle seslenecek. Uzaktan seslenecekler. Allah'ın size olan öfkesi sizin birbirinize olan öfkenizden çok daha şiddetli. Lemaktullahi ekber min maktikum. Allah'ın öfkesi çok daha büyük sizin birbirinize olan öfkenizden. Bu şekilde Allah Azze ve Celle birkaç şeyi kastediyor olabilir. Hem meleklerin o günkü seslenişini, hem müminlerin uzaklara kadar gidip başka memleketleri fethedeceklerini ve sonra oradan bunlara sesleneceklerini, hem de bunların hayvanlar gibi hitaba değmeyecek kimseler olduğunu, bunların kulaklarında bir mührün olduğunu, bunların anlamak istemeyen kimseler olduklarını hepsini anlatmış oluyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ Ey Resulüm yemin olsun ki daha evvel Musa'ya da kitap indirdik, onun üzerinde de ihtilaf ettiler. Yani ey Resulüm Musa'ya indirilen kitap onlara kendi dilleriyle indirilmişti. O zaman da itiraz etmişlerdi. Ey Resulüm, Musa'ya Allah bunca mucizeler verdi, yine de inkar etmediler mi? Bir kısmı inkar etti, bir kısmı da iman etti güya, ama Hazreti Musa'nın getirdiği üzerinde ihtilaf ettiler. Kendi aralarında da ihtilaf ettiler. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَ بَيْنَهُمْ Eğer Rabbinden bir kelime daha evvel geçmiş olmasaydı, onların arasına hüküm verilirdi, işleri bitirilirdi. Eğer Allah'tan bir kelime geçmiş olmasaydı, Allah'ın hükmü, yani Allah Azze ve Celle bunlara mühlet tanıyacak. Allah ezelden böyle hükmetmişti. Günah işleyecekler, inkar edecekler, Allah'a da küfredecekler, ama Allah onlara mühlet verecek. Ta ki kıyamet gününde, ya Rabbi mühlet vermedin, verseydin belki de iman ederdim diyemesinler diye. Mühlet vermedin ey Rabbimiz demesinler diye. İşte o kelime, mühlet vereceğim kelimesi. Ve umli lehum, onlara mühlet vereceğim. Amma inne keydi metin, benim tuzağım sağlamdır. Mühlet vereceğim, onların iplerini uzatacağım, onlara zaman tanıyacağım. Onlar zannedecekler ki özgürdürler. İstedikleri gibi yaşayabilirler zannedecekler. Amma inne keydi metin, benim tuzağım sağlamdır. Bir anda işleri bitirileverecek, azaba uğrayıverecekler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle orada o şekilde buyuruyor. Onların ipini uzatırım, onlara mühlet veririm. Nasıl ki başka yerde ve mehilhum buyuruyor, onlara mühlet ver ey Resulüm. Çünkü ben mühlet verdim, sen de mühlet vereceksin. Benim hükmüm böyle. Ve kıyametten evvel bazıların azap edilse bile asıl azap kıyamet gününde olacak. Böyle hükmedildi. Eğer böyle hüküm verilmiş olmasaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi ve işleri bitirilirdi. Yani bir merak var insanoğlunda. Merak ediyoruz, Allah bunlara neden böyle izin veriyor? Bazen insanlar derler, Allah bunun başına bir taş düşürse de anlasa. Neden düşürülmüyor? Neden bu şekilde mühlet veriliyor? Çünkü Allah ezelde böyle hükmetmişti. Böyle yazmıştı, mühlet vereceğim. Hiçbir mazeretleri kalmasın diye mühlet vereceğim. Bundan dolayı onlara mühlet verilmektedir. Yoksa azap etmekten aciz olduğundan değil. Görüyoruz, bu dünyada bazen azap geliyor. Deprem gibi, sel gibi, yangın gibi felaketler geliyor. Anarşi gibi, ahlaksızlık gibi, toplumsal bir takım musibetler, bunların hepsi birer beladır, musibettir. Bunları görüyoruz ve bu musibetler asıl musibeti, asıl cezayı hatırlatmak içindir. Bu küçük cezalar büyük cezanın habercisi olsun diyedir. Bu dünyada da azap görüyoruz yani. Bu dünyada da bir takım şeyler görüyoruz. Bu dünyada da deprem gibi bir takım olaylarla karşılaşıyoruz. Geçmiş ümmetleri Allah toptan helak etmişti hatta. İman edenler aralarından çıkartılmış ve geride kalanlara toplu azap gelmişti. Bu dünyanın küçük veya büyük azapları, musibetleri aslında o büyük azabın, en büyük azabın habercisi olsun diyedir. Demek ki her şey kontrol altında. Anlayalım ki her şey görülüyor. Anlayalım ki her şeyi gören bir zat var, hesap soruyor bak. Anlayalım ki her şeyi işitiyor, her şeyi işiten bir zat var, hesap soruyor bak. Bir laf söylüyor insan, ardından bazen küçük bir ceza geliyor kendisine. Anlasın ki Allah işitti yani. Bir şey yapıyor insan, ardından bir musibete uğruyor. Anlasın ki Allah gördü yani. Bir şey yapıyor, bir musibete uğruyor, anlasın ki Allah habirdir, haberdar oldu yani. Musibet geliyor, anlasın ki Allah kadirdir. Bu dünyada azap etmeye kadir ise ahirette de kadirdir. Anlasın diye. Bu dünyanın küçük azapları ahiretin büyük azabının delilidir. Eğer Allah mühlet vermeseydi onlar arasında hemen hüküm verilirdi. Ve innahum lefi şekkin minhum murib. Onlar bundan şüphe içindedirler, tereddüt içindedirler. Yani aslında bakarsanız onlar inkar edenler bu inkarlarından da şüphe içindedirler. Ve onlar bu azaptan da şüphe içindedirler. Onlar hep tereddütler içinde yaşamaktadırlar. Onlar şek içinde murib olan kimselerdir. Allah Azze ve Celle onların aslında hiçbir zaman emin olmadıklarını söylemiş oluyor bize. Hakikatte bunlar emin değildirler. Mümin kitabından emindir. Her bir kelimesinden emindir. Emin olmazsa zaten mümin olmaz. %1 şüphe etse dinden çıkmış olur. %100'e ulaşmadığı müddetçe Müslüman sayılmaz. Mümin yani dolayısıyla şüphe içinde değildir. Zan içerisinde değildir. Ama kafire gelince kafir hep şüphe içerisindedir. Savunduğu fikirlerden de şüphe içerisindedir. Hakikatten de şüphe içerisindedir. Daima şüphe içerisindedir ve şüphe etmek onun ahlakı haline gelmiştir. Dolayısıyla şüphe içinde olanlar mutlu olmazlar. Sürekli olarak tereddüt içinde olan bir insan nasıl mutlu olabilir? Ne savunduğundan emindir ne de karşı geldiğinden emindir. Ne İslam'a karşı gelirken onun yanlış olduğundan emindir, ne de kendi fikrini, ideolojisini savunurken onun doğruluğundan emindir. Her zaman şüphe içerisindedir. Böyle bir insan mutsuz bir insandır. Ve neden muriptir, neden şek içerisindedir? Çünkü insan kendi görüşüne veya başkalarının görüşüne hiçbir zaman tam olarak güvenemez. Bu teorik olarak bir kere mümkün değildir. Bu bir realitedir. İnsan hiçbir zaman ne kendi görüşüne tam olarak güvenebilir. Çünkü dünkü görüşünün yanlış olduğunu bugün anlamaktadır. Dün şöyle düşünüyordum, yanlış düşünüyormuşum demiyor muyuz? Bugünkü görüşünden de dolayısıyla fazla emin olamaz. Belki bugünkünden de yarın şüphelenecektir ya da yarın yanlış olduğunu anlayacaktır. Bunu kendi hayatında da görmektedir. Dolayısıyla hiçbir zaman tam doğru olduğuna emin olamaz. Ne kendi görüşünün ne de başkalarının uydurduğu görüşlerin, ne ideologların meydana getirdiği ideolojilerin, ne filozofların meydana getirdiği felsefelerin hiçbirisinden tam emin olamaz. Bu insanı mutsuz yapar. İnsanın kutsala ihtiyacı var yani. Kutsal bir kaynağa ihtiyacı var. Hiçbir zaman hata yapma ihtimali olmayan, her dediğinin %100 doğru olduğuna inandığı bir kaynağa ihtiyacı var. Yoksa insan mutlu olamaz. Eğer Allah Azze ve Celle bize kutsal bir kaynak göndermeseydi, bizi tereddütler içinde bırakmış olacaktı. Allah'ın bize hidayeti göndermesi, kitabını göndermesi, bizi tereddütlerden kurtarması onun bir rahmetidir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle mağfiret sahibidir denilmişti. Evet, mağfiret sahibidir. Bunun delili Allah'ın o kafirlere mühlet vermesidir. O kadar zulmetmektedirler, o kadar küfranı nimet içerisindedirler. Buna rağmen Allah onlara hala mühlet vermektedir ve hala rızıklarını vermektedir. Ve hala vücutları çalışmaktadır, gözleri görmektedir, kulakları işitmektedir. Bu Allah'ın mağfiret sahibi olduğunun bir delilidir. Allah Azze ve Celle mağfiret sahibidir. Onlara mühlet vererek de mağfiret sahibi olduğunu gösterir. Aynı zamanda insanlara hidayet göndererek de rahmet sahibi olduğunu gösterir. Eğer kutsal bir kaynak olmasaydı insan daima tereddütler içinde kalacaktı ve hiç mutlu olamayacaktı. Hiçbir görüşünün doğru olduğunu, %100 doğru olduğunu söyleyemeyecektim. Ama Allah'tan gelince, sonsuz kudreti kainatta görülen Allah, sonsuz ilmi kainatta görülen bir Allah, bu sonsuz ilim sahibinden gelince ve hiçbir kelimesinde hata olmayan bir kitap, bilimsel gerçekler söylüyor, dediği gibi çıkıyor. Gayıptan haberler veriyor, ileride şöyle olacak diyor, dediği gibi çıkıyor. Bir kelimesi değiştirilmeyecek diyor, 1400 yıldır bir kelimesi değiştirilememiş. Ve insana hidayettir, şifadır diyor, hakikaten de güzel toplumlar meydana getiriyor, hidayet oluyor, şifa oluyor. Bunları görünce insan bu kitaptan emin oluyor. Güzel bir insan meydana getiriyor, güzel bir toplum meydana getiriyor. O zaman insan mutmain oluyor. İslam medeniyetine bakıyor insan, İslam medeniyetinde bir ahengin olduğunu görüyor, adaletin olduğunu görüyor, insanlığın olduğunu görüyor. Ve insan bu kitaptan mutmain oluyor. Bu kitabın ahkamına bakıyor, hukukuna, kanunlarına bakıyor. Bu kitabın kanunlarının kendi içinde dengeli olduğunu görüyor. Ayetler arasında, hükümler arasında bir çelişkinin olmadığını görüyor, mutmain oluyor. Eğer insan delillerini bilirse bu kitaptan mutmain olur. Ama delillerini bilmeyen adama ne yapsam boş. Delillerini bilecek, kitabın kelamullah olduğunun delillerini bilecek, İşte o zaman mutmain olur. Mutmain olan adam artık şüphelerden kurtulmuş demektir. Şüphelerden kurtulduğu zaman huzura erebilir, yoksa o şüpheler onu kemirecektir. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o şüphe, o huzursuzluk hali, o şüpheler huzursuzluğa sebep olur. O huzursuzluk hali aslında Allah'ın bir rahmetidir. İnsan eğer huzursuz olursa araştırma yapar, yapsın diye yani. Her şeyden şüphe eder, araştırma yapsın diye. Araştırma yapar ve şüphelerinden kurtulur. O huzursuzluk aslında yine Allah'ın bir rahmetidir. Allah Azze ve Celle o huzursuzluğu veriyor ki araştırmaya mecbur ediyor onu. Kurtulması lazım o tereddütlerden, şekten, şüpheden kurtulması lazım. Ve bu da araştırmakla olur. Ve o zaman işte araştırırsa imana ulaşabilir. Onun için Allah Azze ve Celle o tereddütleri ve şüpheleri ona vermektedir. Ama o hala bunu da değerlendirmemektedir. Hidayet kaynağı olan kitabı değerlendirmediği gibi içindeki bu şüpheyi de değerlendirmemektedir ve tamamen alakasız davranmaktadır. Şüpheler onu rahatsız etmek ve araştırmaya sevk etmek içindi. Halbuki o şüphelerinden kurtulmak için araştırma yapmaz, şehvetinin peşine düşer, başka şeylerin peşine düşer ve düşünmemeye çalışır. Hakikate kafa yormamaya çalışır. Bu şekilde o tereddütlerden kurtulmak, o iç huzursuzluktan, huzursuzluğundan kurtulmak ister. Halbuki bu çözüm değildir. Men amile salihan fe li nefsi ve men esa'a fe aleyha. Kim bir iyilik yaparsa kendi lehine, kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Senin Rabbin kullara karşı zalim değildir. Ey Resulüm, senin Rabbin onlara zulmetmiyor ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Kendilerini şirke düşürmek suretiyle, kullara kulluk yapmak suretiyle, kendilerine gönderilen bu hidayet kaynağına bakmamak suretiyle, çöldedirler, onlara bir kılavuz gönderilmiş, bu kılavuza tabi olmamak suretiyle, çölün ortasında yapayalnız kalmak suretiyle, yollarını şaşırmak suretiyle kendilerine zulmetmektedirler. Halbuki Allah onları hidayete çıkarmak istemektedir. Çölün ortasında kalsanız, aç, susuz, yorgun uykusuz bir şekilde ölümü bekliyorken, nereye gideceğinizi bilmezken, çölün ortasında kalmış olsanız, bir kılavuz görseniz onun peşine düşmez misiniz? İstemez misiniz size yol gösteren birisi olsa? Allah Azze ve Celle bizi şu uçsuz bucaksız kainatta yalnız bırakmamış. Peygamber göndermek, kitap göndermek suretiyle kılavuz göndermiş. Ama insan o kılavuzun peşine düşmek istemiyor. Şehvetlerinin peşine düşmek istiyor. Arzularını gerçekleştirmek istiyor. Ama ne yaparsa yapsın kendine. Hazreti Ali'ye demişler ki, kimseye kötülüğün dokundu mu? Yok demiş. Kimseye ne iyiliğim dokundu ne de kötülüğüm dokundu demiş. Demişler ki, hadi kötülüğün dokunmadıysa da iyiliğini bilmeyen mi var? Çok kimseye iyiliğin var senin, nasıl böyle söylersin? Demiş ki, kardeşim ben kimseye ne iyilik yaptım ne de kötülük. Ne yaptıysam kendime yaptım. Men amile salihan feli nefsi. Kim bir hayırlı amel işlerse kendine. Ve men esse'e fe aleyhe. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine. Summa ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve orada hesabınız görülecek. Hayırlı işler yapanlara mükafatı verilecek. Diğerlerine de cezası verilecek. Çünkü ve ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah kullarına karşı zalim değildir. Zallem değildir. Çok zulmeden. Yani Allah'ın makamında küçük bir zulüm bile büyük zulüm sayılır. Mesela normal bir insan birine küfretse bu bir ayıptır. Kelli felli bir insan birine küfretse bu iki ayıptır. Daha yükseklerde olan bir insan birine küfretse bu daha büyük bir ayıptır. Bir çocuk birine zulmetse bu bir hatadır. Bir büyük zulmetse daha büyük bir hatadır. Kelle felle bir insan zulmetse daha büyük bir hatadır. Bir hakim zulmetse daha büyük bir hatadır. Aynen öyle. Kainatın padişahı olan Allah, sonsuz ilim sahibi, zulmetmeyebilir. Sonsuz kudret sahibi, tam adaleti gerçekleştirebilir. Sonsuz makamı var. En küçük bir haksızlık o makamda büyük bir zulüm sayılır. O makama hiç yakışmaz. Dolayısıyla Allah için küçük bir zulüm, kullarına karşı az bir şey zulmetse, bu o makamda büyük bir zulüm sayılır. O yüzden Allah Azze ve Celle zallem ifadesini kullanıyor. Allah kullarına karşı zallem değildir. Senin Rabbin, ey Resulüm, senin Rabbin, Allah kulu Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel konuşuyor. Senin Rabbin kuluyla irtibat sağlıyor. Senin Rabbin var ya ey Resulüm, kullarına karşı küçük bir zulüm bile yapmaz. O makamda küçük bir zulüm büyük zulüm sayılır çünkü. Zallem olmuş olur. Zalimin ötesinde yani. Zallem sayılmış olur. Bu Allah'a yakışmaz. Herkesin mükafatını vermeli ki zallem olmasın. Herkese gereken cezayı vermeli ki zallem olmasın. Zalime ceza vermeli ki. Mazlumun hakkını almalı ki zalimden. Zallem olmasın Allah'ım. Zalimden mazlumun hakkını almazsa, gücü yettiği halde, o zaman nasıl adil olmuş olur? O makamda bu zallemlik olur. Öyle olmasın diye herkesin hakkını vermesi gerekiyor. Madem Allah kullarına karşı pek zalim değildir, o halde herkesin hakkını vermesi gerekmektedir. Her zalimden mazlumun hakkını alması ve mazluma vermesi, her iyi işler yapanlara da onlara da mükafatlarını vermesi gerekmektedir. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle bu dünyada da biraz mükafat veriyor, biraz ceza veriyor. O küçük mükafatlar büyük mükafatın delili olsun diye, Yani ey kullarım, görüyorum, biliyorum, haberim var. Gördüm yaptığını. Şimdilik sana küçük bir mükafat veriyorum. Teşvik primi gibi. Şimdilik sana küçük bir mükafat veriyorum. Gerisi geride ey kulum. Bazen bir günah işler insan, Allah hemen ikaz eder, ufak bir ceza verir. Bazen ayağa takılı verir. Anlasın diye Allah gördü, bildi, işitti. Bunun gerisi geride tövbe et demek içindir. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu dünyada verdiği ceza ve mükafatlar ahirette vereceğini gösterdiğine göre hakikaten de demek ki Allah kullarına karşı zalim değildir. Bir ağacın yapraklarına karşı bile adaletle muamele eden Allah, ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlıyor. Küçük yaprağa az miktarda su, büyük yaprağa çok miktarda su gönderiyor. Çok güneş gören yaprağa çok su, güneş görmeyen yaprağa az su gönderiyor. En tepedeki yaprağa ve en aşağıdaki yaprağa aynı şekilde adaletle su gönderiyor. Allah ağaçların yapraklarına karşı bile adil ise kullarına karşı nasıl zalim olabilir? Bu şekilde Allah Azze ve Celle hayırlı ameller yapmaya kullarını teşvik etmektedir. Yani her ne yaparsanız karşılığını göreceksiniz. Adım attığınız zaman karşılığını göreceksiniz. Ona göre yaşayın. Mescide giderken attığınız her adım sayılıyor. Buraya gelirken attığınız her adım sayılıyor. Kötü yolda giderken attığınız her adım da sayılıyor. Konuştuğunuz her doğru kelime sayılıyor. Her yanlış kelime de sayılıyor. Dolayısıyla ona göre yaşayın. Allah Azze ve Celle kitabının mesajını anlamayı bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kitabını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.